Ayrım 15.
Osmanlı Devleti'nin evrimi yalnızca askeri örgütlenme ve devlet yönetimi konularında değil, bununla birlikte eğitim, hukuk, maliye, ticaret ve üretim alanlarında da kendinden önceki toplumsal ve tarihsel birikim üzerinde gelişti. Orta Asya kültürünün tarihsel birikimi esas alınıp yeni koşulların yarattığı gereksinimler doğrultusunda diğer kültürlerden de yararlanarak güçlü ve iyi işleyen bir toplumsal düzen kuruldu. Selçukluların işleyip geliştirdiği Sasani, Abbasi ve Bizans kültürü binlerce yıllık Anadolu uygarlığıyla karıştı ve tümü Türk kültürü içinde eriyerek ileri bir uygarlık gelişimi yaşandı. Anadolu bu gelişime bağlı olarak tümüyle Türkleşti. Fetihlerle ele geçirilen yerlerde halkın yaşam biçimi ve dinsel inançlarına karışılmaması, daha önce saldırıları açık, güvensiz bir ortam içinde, üstelik Bizans feodalizminin şiddetli baskısı altındaki Hristiyan ve Musevi halkın çoğu kez gönüllü olarak Osmanlı uğruna geçmesine yol açıyordu. Osmanlı, yerel halka şiddet uygulamıyor, askere almıyor, üstelik onları dış saldırılara karşı koruyordu. Çok uzun dönemler boyu yaratılan barışçı ortam ve sağlanan istikrar, bu insanların sanat ve ticarette gelişmelerine, Türk nüfusun bile ulaşamadığı gönenç ve varsıllığa kavuşmasına yol açıyordu. Müslüman olmayanlardan alınan haraç ve cizye gibi vergiler, varsıllıkları nedeniyle yük olmuyor, bu vergileri severek ve kolayca ödüyorlardı. Bunların önemli bir bölümü, herhangi bir zorlama olmamasına karşın daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak ve bu koşullar içinde daha yüksek bir konum ve siyasi güç elde etmek için gönüllü olarak din değiştiriyor ve Müslüman oluyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslüman olmayanlara tanınan yönetsel, dinsel ya da ticari ayrıcalıklar iç hukuk güvenceleriyle sınırlı tutulmamış ve uzun dönem içinde kendisini yıkıma götürecek olan kapitülasyonlar, droit kapitüler halinde uluslararası anlaşmalara taşınmıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında Hristiyanların ve diğer Müslüman olmayan toplulukların sahip olduğu idari ve adli haklarını aynısıyla korumuştu. Bunlara Greko-Romen yasaları ve Justinyen hukukuna bağlı dini ve kurumsal özellikler verilmiş ve İstanbul'daki patriği Rumların tüm sivil ve dini işlerindeki en yüksek yetkili olarak atamıştı. Aynı hakları Ermenilere de verdi. Le régime de capitulation dans l'Empire Ottoman, G. Pelis Ravsas, Paris 1910, sayfa 10, A.K. Hayrullah, The Law of Inheritance in the Republics of Syria and Lebanon, sayfa 150, numara 45. Ayrıca imparatorluğun her yerinde geçerli olmak koşuluyla yabancı büyük ticaret şirketlerinin tümüne imtiyazlar bağışladı. La Question dans la Histoire Contemporaine 1821-1905, Paris 1905, sayfa 5, A.K. Zeyn ne Zeyn, Türk-Arap İlişkileri ve Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu, Gelenek Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 29. Dini ve yönetsel ayrıcalıklar konusunda o denli ileri gitti ki, Ortodoks papazlarını İstanbul'a topladı ve onların kendilerine bir ekümenik patrik seçmelerini sağladı. A Study of History, Type B, 6-2003, N4, AKAGE, sayfa 30. Fethedilen yerlerde yerel halkın inancına ve yaşam biçimine karışmama, onlara bu yönde baskı uygulamama davranışı eski bir Türk geleneğidir. Fatih'in biraz da fazla geniş olarak uyguladığı bu gelenek, girilen ülkeyi baskıya başvurulmadığı için hemen Türkleştirmiyordu. Ama bu işi gönüllü isteğe bıraktığı için çok daha kalıcı biçimde yapıyordu. Osmanlı İmparatorluğu bu tutumu kendi varlığı için risk oluştursa da çöküş dönemi dahil her zaman sürdürmüştür. 22 millet, 36 boy ve kavim ve binden çok etnik ya da dinsel yapılanma tarihlerinin en çatışmasız ve gönençli dönemlerini Osmanlı yönetimi altında yaşadılar. Türkleşmeyenler, devletin güçlü, sistemin iyi işlediği dönemlerde ses çıkarmayıp bu yönetimi istekle kabullendiler. Ancak çözülme döneminde, özellikle de 19. yüzyıl sonlarında kendilerini güçlü kılan ayrıcalıklara ve dış kışkırtmaya dayanarak devlete karşı ayaklandılar, iç unsur olmaktan çıkarak yabancı ve düşman unsur haline geldiler. Bu durum Hristiyan milletler için olduğu kadar Müslüman Araplar için de geçerliydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun din ya da etnik köken ayrımı yapmadan Türk nüfustan esirgediği ayrıcalıkları diğer milletlere tanıması, Türkler dışında hemen tüm azınlıkların ekonomik olarak gelişip güçlenmesine yol açtı. 17. yüzyılda Yahudiler mali işlemlerde güçlenip uzmanlaşmışlar, sarraflık yoluyla piyasaya ve devlete borç verir duruma gelmişlerdi. Bu yolla sessiz ama etkili bir siyasi bir güç haline geliyorlardı. Histoire du commerce français dans le Levant en 12 M. Siakl, P. Masson, Paris 1896, A.K. Stefanos Yeresimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları 7. Basım 2000, sayfa 516. Ermeniler, uluslararası ticareti ele geçiriyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm dış ticareti İzmir'de, Halep'te ya da İstanbul'da bunlar aracılığıyla yapılıyordu. Osmanlı uyruğuna girmeden önce Kuzeybatı Anadolu'dan yalnızca tarım ve hayvancılıkla uğraşan bu insanlar kısa bir süre içinde Batı Asya'nın Avrupa ile yaptığı ticaretin tümünü elinde bulunduran aracılar, simsarlar haline geliyor ve büyük bir servetin sahibi oluyorlardı. AGE sayfa 516. Osmanlı Devleti'nin yerel unsurlara tanıdığı ekonomik özgürlük ve ayrıcalıklar yalnızca Yahudi, Rum ya da Ermenileri değil, imparatorluk topraklarında Türkler dışında tüm etnik grupları kapsıyordu. Hicaz, Mısır ya da Cezayir'de durum aynıydı. Buralarda yaşayan Araplar üstün soy, kavmi necip diye nitelenerek vergi vermeme dahil daha da özel ayrıcalıklarla donatılıyordu. Araplar da en gönençli dönemlerini Osmanlı yönetimi altında yaşadılar. Fransız araştırmacı François Georges'un Kemalizm ve İslam Dünyası adlı kitabında Cezayir'deki Türk ve Fransız dönemlerini kıyaslarken şunları söyleyecektir. Cezayir'deki Türk dönemi Cezayirliler için bir altın çağdır. Fransız sömürgeciliği bu altın çağın daha iyi görülebilmesini sağlamıştır. Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye, Metin Aydoğan, Kum Saati Yayınları, 6. Basım 2003, 2. Cilt, sayfa 287. Bir başka Fransız, gezgin Belon Duman, 16. yüzyıl gezi notlarını topladığı kitabında Ege Adalarından Limni'de adalı bir Rum'la yaptığı söyleyişi yayınlar. Man, Limnili Rum'un kendisine, Limni, Türk yönetimine dek hiçbir zaman bu kadar zengin, ekonomik açıdan bu kadar gönençli olmadı dediğini yazar ve şu yorum yapar. Daha önceleri sürekli taciz edilip eziyet gören bu insanlara yaşadıkları gönenci sağlayan gücün, uzun süren barış ve güven ortamını geliştiren Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi olduğunu eklemek gerekir. AGE sayfa 287. Tarihsel gerçekler somut veriler halinde ortadayken Batılılar, Türklerin egemenliği altına aldığı halklara, özellikle de Hristiyanlara kan ve gözyaşından başka bir şey vermediğini ileri sürerler. Bunu neden yaptıklarını bilmek ve açıklamak gerekir. Açıklanması zor olmayan bu neden ekonomiktir ve açık bir biçimde çıkar kaygılarına bağlıdır. Türklerin Anadolu ve Avrupa'da ilerlemeleri bu bölgede doğrudan çıkarı olan Batı için önemli yitiklere neden olmuş, kabul edilmesi zor bir durum yaratmıştır. Türklerin Rumeli'ye yerleşerek boğazların iki yanını ele geçirmesi, askeri olduğu kadar herhalde ondan daha çok ekonomik alanda elde ettikleri bir başarıydı. Bu girişim Bizans ticaretini büyük oranda Osmanlı Devleti'nin denetimine soktu ve İstanbul'un alınmasının koşullarını hazırladı. İstanbul'un alınmasıyla Marmara ve Ege'den başlayarak hemen tüm Akdeniz'de yayılan Osmanlı egemenliği buralardaki ekonomik etkinliklere bambaşka bir yön verdi ve bu etkinlikleri Batı Avrupa'nın etkisinden çıkardı. Anadolu ve Rumeli ile başlayıp İstanbul'un alınmasıyla devam eden süreç ekonomik olarak gerçek zararı Bizans üzerinden Batı'ya vermişti. İtalyan tüccarlar aracılığıyla Bizans'ı, Bizans aracılığıyla da Anadolu pazarını kullanan ve uzak doğuya kolayca uzanan Avrupalılar, Anadolu ile birlikte büyük bir gelir kaynağını yitirmişlerdi. Yitiğin neden olduğu ve Hunlardan beri süren gerilim Osmanlı döneminde en üst düzeye çıkmıştı. Avrupa'da yaygın olan Türk karşıtlığının ana nedeni buydu. Türklerin yaptığını Hristiyan bir toplum yapsa aynı karşıtlığı ona karşı da göstereceklerdi. Yüzlerce yıl dillerden düşürülmeyen barbar Türkler edebiyatının temelinde Rum, Ermeni ya da Sırp halkını düşünmek değil, yitirilmiş olan ekonomik çıkar yatıyordu. Anadolu'daki Hristiyan halkın Türk egemenliğiyle herhangi bir sorunu yoktu. Sorun olmadığı gibi kendilerini geliştirebilecekleri daha özgür bir ortama sahiplerdi, huzurlu bir yaşam sürüyorlardı. 1142 yılında Uluborlu'yu kuşatan Türklere karşı ordu gönderen Bizans İmparatoru, yörede yaşayan Hristiyan halktan destek görmediği gibi karşı koyuşla karşılaşmıştı. Beyşehir Gölü adalarındaki Hristiyan halk Bizanslılara karşı Selçukluları desteklemişti. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları 5. Cilt, İstanbul 1996, sayfa 1955-1956. Beyşehirli Hristiyanların davranışı nedensiz değildi. Türkler yönetimi altına aldığı bu insanlara Bizans'tan çok daha iyi davranıyordu. Örneğin Selçuklu Hakanı Keyhüsrev 1196 yılındaki Aydın Seferi'nde daha önce Bizanslılar tarafından sürülmüş olan Akşehir Hristiyanlarını özgür kılmış, 5'er bin kişilik kafileler halinde memleketlerine geri göndermişti. Onlara toprak, ev, tarım aracı, tohumluk vermiş ve 5 yıl vergi almamıştı. Bu bilgileri veren Bizanslı yazar Niketos şu açıklamayı yapacaktır. Birçok yerlerin halkı savaş olmadan sultanın ülkesine göçtü. Bu kadar iyi davranışlar Rumlara alıştıkları yerleri unutturdu. Halk barbarların ülkesine giderek orada yaşadı. Zalimlerin, Bizanslı despotların yazarın notu, zulmüne uğrayan halkın efendilerine saygı duymayıp kendi istekleriyle oturdukları yeri terk etmelerinde şaşılacak bir yan yoktur. AGE sayfa 2014. Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi adlı ünlü yapıtıyla Osmanlı ekonomisini inceleyen Profesör Mustafa Akta, Türk yönetiminin Anadolu halkına etkisini genişçe incelemiş ve vardığı sonuçları kanıtlarıyla ortaya koymuştu. Akta, söz konusu kitapta konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir. Türk egemenliğinin Bizans'ın siyasi yaşamına son vermesinin Batılıların ileri sürdüğü gibi Yakın Doğu ve Balkan Hristiyanlarının zararına değil yararına olduğu açıkça görülür. Çünkü yeni Türk rejiminin Müslüman ve Hristiyan herkes hakkında uyguladığı imtiyazsız hukuk sistemi, özellikle ekonomik sosyal alanda sağladığı serbestlik, daha önce Batılı tüccarlar tarafından sömürülen Bizans'ın Hristiyan halkını bu sömürüden kurtararak daha güvenli ve güvenilir bir iş yaşamına sokuyordu. Rum çiftçiyi ikide bir köleliğe zorlayan Bizans toprak aristokrasisi ortadan kalktığı gibi İtalyan ticaret kolonileri tezgahlarını söküp gidiyordu ve yerlerini Türk-Osmanlı riayası olan yerli tüccarlara bırakıyorlardı. Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi Profesör Mustafa Akta, Cem Yayınları 1995, İstanbul 1. Cilt, sayfa 370. Avrupalıların demokrasi ve uygarlığın beşiği söylemiyle sürdürdüğü Yunan yandaşlığı gösterildiği gibi yalnızca kültürel sahiplenme değil, doğrudan ekonomik çıkarla ilgili bir sorundur. Bizans'ın düşmesiyle uluslararası ticaret yollarının Türklerin denetimine geçmesi, gelişmekte olan Avrupa ticaretini iki yeni uygulamaya yöneltti. Bir yandan okyanus aşırı deniz ticaret yolları aranırken, öte yandan Türklerden ticari imtiyaz elde edilmeye çalışıldı. İmtiyaz elde edildikçe Avrupa yararına ticaret gelişti ve bu gelişmeye bağlı olarak yerli işbirlikçi gereksinimi ortaya çıktı. Osmanlı uyruğundaki Müslüman olmayan halk, bu halk içinde de Ege Adaları, Kıbrıs ve Girit'te yoğun olarak yaşayan Yunanlılar işbirlikçi gereksinimi karşılama açısından önemliydi. Rumlar başta olmak üzere Osmanlı topraklarında yaşayan tüm Hristiyanlara bu nedenle sahip çıkıldı. Ve Osmanlı Devleti güç yitirdikçe bu sahiplenme ayrılıkçı desteğe dönüştürüldü. Bugün Kürt kültüründen söz edip petrol çıkarı için Kürtlere yönelen Batı politikası o dönemde ticari çıkar için Yunanlılara yöneltilmişti. 19. yüzyıl başlarında Türkiye üzerine araştırmalar yapan ve önerileri İngiliz hükümetlerince hemen hiç değiştirilmeden uygulanan D. Urquhart, İngiltere'nin yürütmesi gereken Yunan politikasını ve bu politikanın amaçlarını, ekonomik dayanaklarını ortaya koyarak şöyle açıklar. Osmanlı Devleti'ne yönelik politikamızın bugünkü amacı, tüccarlarımızın tek tek çıkarı değil, ticaretimizin genel gelişimidir. Bu işin aracıları, ülkeyi tanıyan, dil bilen, ticari bağlantıları ve görgüsü olan, büyük pazarları bir bir gezip görmüş, el veriyorsa ilişkilerini doğrudan İngiltere ile sürdüren insanlar olmalıdır. İngiliz tüccarlar için küçük limanlarda gemilerine yüklenecek mal aramaya gitmek ya da bu limanları tek tek dolaşıp yük indirmek kârlı olmayabilir. Bu nedenle kıyı ya da kervan ticareti denen şey tümüyle Rumların işi olmalıdır. Küçük boydaki Rum gemileri bizim ürettiğimiz malları ya da sömürge ürünlerimizi ülkedeki çeşitli ürünlerle değiştirebilirler, mallarımızı ambarlarında depo edebilirler. Rumlar beceriklilikleri, çalışkanlıkları ve kendi aralarındaki girişecekleri rekabet nedeniyle bize ucuza gelir, ticaretimiz destek görüp rahatlık kazanır. Türkiye ile ticaretimizin bütün geleceği fiilen şu iki nokta üzerine dayanacaktır. Bunların birincisi, ticari rekabetin İngiliz şirketleri önüne çıkaracağı engellerden, ikincisi ise Yunanistan'ın Türk egemenliğinden kurtarılmasıdır. La Turc, S. Resource, Son Organization Munichelp, Son Commerce, Paris 1836, A.K. Stefanos Yeresimos, Geri Kalmışlık Sürecinde Türkiye, 1. Cilt Belge Yayınları 7. Basım İstanbul 2000, sayfa 544. Osmanlılar, ele geçirdikleri Bizans topraklarında feodallerin büyük çiftliklerini devlet adına kamulaştırıyor, ancak Hristiyan köylülerin topraklarını kendilerine bırakıyordu. Toprak işlerinde halkı gözeten uygulamalar yapıldığı için Rum köylüler Bizans yönetimine göre daha iyi bir yaşam sürüyordu. Feodal baskı altındaki köylüler Türk yönetiminin sağladığı adaletin yoksulları soyluların baskı ve zulmünden kurtardığını söylüyor. Tarih 3 Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 3. Basım 2001 sayfa 40 ve kendi istekleriyle Osmanlı uyruğuna geçiyordu. Almanya'da Türk yönetiminin adaleti konuşuluyor ve Almanlar, Türklerin Almanya'ya gelip ülkelerinde süre gelen haksızlık ve adaletsizliğe engel olacağı yönünde umut taşıyordu. Türkler hakkında Nürnbergli Hans Rosenblut, AK, Tarih 3 Kemalist Eğitimin Ders Notları, sayfa 40. Fatih, Bizans Ortodoks Kilisesi'ne o denli geniş haklar tanımıştı ki, İstanbul üzerinde Latin tiyarı, Papa'nın başlığı, egemen olacağına Türk sancağı egemen olsun diyen Ortodokslar, fetihten sonra Fatih'i Doğu Roma'nın yalnızca yönetimsel değil, hukuksal hükümdarı ve imparatoru saymışlardı. Tarih 3 Kemalist Eğitimin Ders Notları, Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, sayfa 39. Ünlü Fransız tarihçi Claude Cohen, Osmanlı'dan önce Anadolu'da Türkler adlı yapıtında Türklerin tüm yaşamları boyunca ve gittikleri her yerde egemenliği altına aldığı hiçbir topluluğun tarihini sona erdirmediğini ve onlarla kaynaştığını söylemiştir. Osmanlı'dan önce Anadolu'da Türkler Profesör Claude Cohen E Yayınları 2. Basım 1984 sayfa 13. Türklerin hayranlık verici uyum yeteneği Cohen'e göre yaratıcı olamadıkları zamanlarda bile kendilerinin henüz yaratamadıklarını başkalarının yaratmasına her zaman olanak vermiştir. AGE sayfa 67. Cohen, Anadolu'daki Selçuklu egemenliğinin niteliği konusunda bir monofizist, Araplaşmış Hristiyanlar, Patrik olan Suriyeli tarihçi Mihael'den şu aktarmayı yapar. Rum'daki, Anadolu'daki yazarın notu, Sultan Mesud'un, Selçuklu hükümdarı 1. Mesud yazarın notu, uyruklarının büyük bölümü Rumlardır. Dürüstlüğü ve yönetiminin düzenliliği nedeniyle onun yönetimi altında yaşamayı ye tutuyorlar. Türkler, kutsal gizlere önem vermediklerinden bir kimsenin nasıl ibadet ettiğini araştırmak ve bu nedenle bir kimseyi cezalandırmak, onlara çok ters gelen bir şeydir. Bu nedenle hain ve yobaz kimseler olan Greklerin tam tersidirler. AGE sayfa 212. Türklerin egemenlik altına aldığı topluluklara hoşgörülü davranması Osmanlılarla sınırlı kalmayan çok eski bir gelenek ve bir devlet politikasıdır. Özgürlükçü gelenek Etilerden Hititler, Selçuklulara, Göktürklerden Gaznelilere, Babürlerden Osmanlılara dek binlerce yıl sürerek günümüze kadar gelmiştir. Araştırıcıları şaşırtacak kadar ileri bir uygarlık kuran Etilerin her şeyi öğrenmeye açık tutumları, kendilerine akılcı gelen her şeyi benimseyip kendi kültürleriyle bütünleştirme yetenekleri ve fetihlerden sonra etnik grupların dil ve dinlerine gösterdikleri saygı, Hititler bilinmeyen bir dünya imparatorluğu, Hartmut, Şikit Hert, Birgit Brandav, Arkadaş Yayınları Ankara 2003, sayfa 325, Türklerin daha sonra da sürdürmüş oldukları geleneksel bir davranış biçimidir. Göktürkler egemenliği altına aldıkları ülkelerin halkına geniş bir serbestlik tanıyor, onların kendi iradelerine göre ve eski geleneklerine bağlı kalarak yaşamalarına izin veriyorlardı.